館。
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni haftada TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yine sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 16 Mayıs 2022'yi günlerden pazartesiyi, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Sağlık ve huzur dolu bir hafta geçirmenizi diliyor. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize gönül dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim.fm.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Tuna Boyu'ndan çıktığımız yolculuğa Rumeli'nin Türk tarihi ve medeniyeti açısından önemiyle devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza Söz Uçar köşemizle devam edeceğiz. Yazar, dönüşüm mimarı, çevik yaşam rehberi Mustafa Acungil telefon attığımızda olacak ve Neden Yapamıyoruz, Nasıl Yaparız? Çevik Yaşama Giriş kitabı üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Güne Bakan başladı. Şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir müzik geliyor kulaklarınıza.
Sana yar olalım,
Boyunda.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Tuna Boyundan köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler var. Sayın Hatipler, merhaba, hoş geldiniz. Hattımız düştü. Teknik bir sıkıntı yaşadık şu anda. Teknik yönetmenimiz tekrar bağlanmayı deneyecek kendisine. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyundan köşemizde Güne Bakan devam ediyor. Bugün Tuna Boyundan çıktığımız yolculuğa Rumeli'nin Türk tarihi ve medeniyeti açısından önemiyle devam edeceğiz. Ve Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler'le bu konuyu konuşacağız. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Hatipler, merhaba tekrar.
Merhaba Mustafa Bey.
Tam sizi bağladık, bir aksilik yaşadık, hattan düşürdük. Şimdi sağlıklı bir şekilde inşallah sohbetimize geçeriz.
Evet, inşallah. Buyurun.
Evet,
İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Sizinle Tuna Boyunda yolculuğumuz devam ediyor. Rumeli'yi konuşacağız. Türk tarihi ve medeniyeti açısından nasıl bir öneme sahip, sizden dinleyeceğiz. Kıymetli hocam, isterseniz şuradan başlayalım. Rumeli nereye verilen bir isim, nasıl bir coğrafyayı kapsıyor?
Evet, bizim neyimiz oluyor? Oradan girelim. Ama izniniz olursa bu girişe başlamazdan evvel yazdığı yaklaşık 20-25 tane kitapta bugün yaşayan ve 20-25'e yakın kitabı olan, bir o kadar da tebliği, kongresi sunumu olan Doktor Ethem Baymak'ın ve bu yazdığı 25 eserde ve sayısız tebliğlerin hiçbirinde Balkan ismini kullanmayan, Rumeli kelimesinden asla vazgeçmeyen Ethem Baymak'ın, yazar, şair ve ressam, Kosovalı yazar, şair ve ressam Ethem Baymak'ın Yorgun Gramofonu'yla ben Rumeli'ye başlamak istiyorum.
Tabii, buyurun.
Izninizle. Ondan sonra da Rumeli'nin ne olduğunu, bu Rumeli ile alakalı tanımların neyi tanımladığını zaman ölçüsünde paylaşmak istiyorum sizlerle. Rumeli'de yorgun bir gramofon çalar. Sen Hicaz faslında bekleyip durursun. Kurtlar sofrasında bir dilim soğan ve tuz ve geçmişin mumları yanar Bizans kiliselerinde. Sonra bir ezan sesini Kosova Ovası'ndan boğulmuş rüzgarlar getirir. Gelen atın üstünde o muydu? Yoksa ıhlamur ağaçlarına konan kuşlar mıydı? Ağır aksak bir tambur taksimiyle Vardar sularında Yahya Kemal dizeleri akıntıya kapılır. Bit pazarında kesime püskü bulurum. Saatime köstek yokmuş diyor kunduracı Sülo. bir zamanlar, ah bir zamanlar, bu yerlerde taşın dibinde gül biterdi, ölüye ağıt, geline türkü yakılırdı. Şimdi, şimdi Rumeli'de yorgun bir gramofon çalar, sen Hicaz faslında bekleyip durursun. Evet, Rumeli'de şimdi yorgun bir gramofon çalıyor. Bu evet. Yorgun gramofonun çaldığı Rumeli'de, Ethem Bayma'nın meşhur yorgun gramofon şiiri bu. Bu Rumeli'nin neresi olduğunu, nerede başladığını da zaman ölçüsünde ifade ederim. Fransız tarihçi George Castellan, güneyde Kitara Adası diyor ki, Kitara Adası Mora ve Girit Adası arasında bir adacık. Kuzeyde de Tuna ve Sava'ya ulaşan, oradan Akdeniz'e uzanan bir yarımada diye tanımlar bizim Rumeli diye tabir ettiğimiz Balkan coğrafyasını. Tabii bunlar, bu bölgeyle alakalı çok farklı tanımlamalar, çok farklı bölgesel ifadeler var ama ben en çok dillenenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim tarihçimiz Yılmaz Öztuna Hoca da Avrupa kıtasının güneyinde Akdeniz'e doğru uzanan üç büyük yarım adadan en doğuda olanıdır diye tanımlar Rumeli dediğimiz coğrafyayı, Balkan coğrafyasını. Evet. Anadolu'nun Selçuklu öncesi İslam dünyasındaki adı, Roma İmparatorluğu'nun ülkesi olması itibariyle Bilad-ı Rum ya da Memleketül Rum'dur. Yani Anadolu'nun adı budur. Bu tabir Selçuklular sonrası dönemde de Roma İmparatorluğu'na ait bütün bölgeler için de kullanılmış. Memleketül Rum ya da işte belde, bilad Arapça beldeden geliyor, Bilad-ı Rum kelimesi. Daha sonra 12. yüzyılda Anadolu'ya Türkümenya veya Türkiye, Bizans İmparatorluğu'na ait yerlere ise Romaniye ya da Romanya denmeye başlamış. Bu Türkiye, Türkümenya kelimesi de çok gariptir. İzninizle çok küçük bir saptama yaparak devam edeyim bu bölüme. Bu 24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşı başladığı günlerde Putin'in bir açıklaması oldu. Savaşın gerekçesini açıklarken orada dedi ki, biz Karadeniz kıyılarından Türkleri kovduk. O anlama gelen, eğer tekrar Karadeniz kıyısında Türklerin olmasını istemiyorsanız bize destek verin dendi. Tabii çok insan bunu anlamadı. Karadeniz kıyısında Altın Orda devletiyle gerçekten 1400'lü yıllara kadar Rus kinezlerinin haraç verdiği, haraç ödemek zorunda kaldığı bir devlet, Altın Orda devleti. Daha sonra Timur tarafından zayıflatılmış ve işte ortaya Rusya diye bir devlet çıkmış. Putin'in Karadeniz kıyılarındaki Türkler ya da Karadeniz kıyılarına Türk yurdu denmesinin sebebini açıklarken aslında ifade etmeye çalıştığı olay, o bölgelerin doğru Karadeniz kıyısının çok uzun süre Türk devleti, Altın Orda devleti tarafından kontrol edildiğinin ifadesi idi. Bunu da bir yan bilgi olarak söyleyelim. Evet, daha sonraki yıllarda Anadolu'ya Türkmenya, Anadolu'ya da bunun dendiğini ifade ettik. Bir müddet sonra, yani 12. yüzyıldan sonra Balkan Yarımadası içinde bu Bilad-ı Rum, Rumeli ifadesi de Memleketül Rum kullanılmaya başlamış. Hatta Romanya, Romeniye ifadeleri de kullanılmış. Bugünkü Romanya ile ilgisi yok bu ifadenin. Daha sonraki yıllarda da bizim Osmanlı İmparatorluğu'nun coğrafyasına katmasıyla, ülkesine katmasıyla bölgeyi Rumeli, Rum'i, Rumeli olarak adlandırılan bir bölge var. Bizim Rumeli diye adlandırdığımız bu coğrafi bölgeyi Katip Çelebi de tanımlıyor Cihannüma adlı eserinde. Katip Çelebi'ye göre İstanbul Boğazı'nın kuzey ve batısında bulunan yerlerin adı Rumeli'dir. Oradan evet, öte
Rumeli'nden Rumeli olmuş.
Evet, evet, evet. Osmanlı Devleti döneminde Rumeli hem bir coğrafi bölge hem de sınırları genişleyen bir idari birim olarak kullanılmıştır. Öyle ki Rumeli memleketin idari yapısında her zaman birinci sırada yer almıştır. Mesela Rumeli Beylerbeyi Anadolu Beylerbeyi'nden,
evet,
ve atıyorum Cezayir Beylerbeyi'nden, diğer beylerbeylerinden hep bir adım önde yer almıştır. Keza Rumeli Kazaskeri Anadolu Kazaskeri'nden bir adım önde yer aldığı gibi.
Evet, Balkan tarihi bilgilerimizi şöyle yokladığımızda hocam,
evet,
kitaplarımızda da yazar bu. Anadolu Beylerbeyi Rumeli Beylerbeyi'nden önceliklidir, amiri konumundadır.
Rumeli Beylerbeyi.
Rumeli Beylerbeyi miydi?
Tabii,
o zaman Rumeli ben karıştırdım. Özür diliyorum, hayır, ben karıştırdım
Rumeli,
o zaman.
Evet. Rumeli Beylerbeyi çünkü imparatorluk aşamasında, bakın Mustafa Bey, Osmanlı Devleti'nin imparatorluk alameti, yani çok uluslu bir devlet, dünya tarihine mührünü vuran devlet olması hadisesi Edirne'nin başkentliği döneminde Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat dönemindedir. Mutlaka bilirsiniz Osmanlı Devleti'nde imparatorluk alameti altın, para, sikke bastırmak, hutbe okutmak. Evet, başka? İmparatorun, hükümdarın kılıç kuşanması. Evet, başka? Bugün adına Selahaddin Camii dediğimiz sultan camilerinin yapılması, ama o camiler yapılırken de şadırvanlı, yani iç avlulu ve minarelerinin birden fazla sayısının olması, ya da birden fazla değilse eğer minare, tek minare ise o minarede birden fazla şerefenin bulunmasıdır. İşte bunun en çarpıcı örneği ve ilk örneği Edirne Üç Şerefeli Camii'nde Sultan Murat tarafından uygulanmıştır.
Hmm.
Üç Şerefeli Camii yapılana kadar Osmanlı Devleti Timur'a haraç ödemektedir. Haraç dönemi bitmiştir ve Osmanlı Devleti bir imparatorluk haline dönüşmüştür. Bunun da alameti farikası Edirne Üç Şerefeli Camii'dir. Bakın halk bunu o kadar çok benimsemiştir ki aslında Üç Şerefeli Camii'nin adı Yeni Muradiye Camii'dir. Fakat hiç kimse bunu bilmez ve bu tabir kullanılmaz. Üç Şerefeli denmiştir ona. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti Timur'a haraç ödemeyi bitirmiş ve bir imparatorluk olma noktasında mührünü vurmuştur. Üç Şerefeli Camii'yle o minarenin, o zaman tek minare, o minarenin üç tane şerefesinin olması itibariyle. Dolayısıyla imparatorluk olma toprağı Rumeli toprağı, Edirne toprağıdır. Bir adım öte geçelim. İstanbul'un fethini hazırlayan coğrafya yine Rumeli'dir. Keza sadece Osmanlı değil, Selçuklular döneminde de biraz daha geriye gidelim. En büyük İstanbul evliyası Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrinin orada bulunma sebebi de budur. Peygamber Efendimizin İstanbul elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden hükümdar ne büyük hükümdardır ve onun askerleri ne güzel askerlerdir. Hadis-i Şerif'ine mazhar olmak için İstanbul'un fethine Osmanlı'dan önce Selçuklu döneminde de İslam tarihi içinde de nice yiğitler, nice kahramanlar baş koymuştur. İşte o, evet, askerlerden bir tanesi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'dir ki kabri o fethi esnasında vefat ettiği için bugünkü bulunduğu yere defnedilmek istenmiştir veya oraya defnedilmiştir. Ama dikkat edin, İstanbul'un fethi onlara nasip olmamıştır. Edirne'nin başkent olmasından önceki başkent Yıldırım Bayezid dönemindeki başkent Bursa'dır. İstanbul Yıldırım Bayezid tarafından da kuşatılmıştır. Ama fethi nasip olmamıştır. İstanbul'un fethi Edirne doğumlu Fatih Sultan Mehmet'e nasip olmuştur. Edirne o tarihte imparatorluğun başkentidir. Bunu şunun için söylüyorum. İstanbul gibi bir devin fethini hazırlayan coğrafya Rumeli coğrafyası olmuştur. İstanbul'un fethini hazırlayan toplumsal ve sosyal yapıyı, askeri yapıyı organize eden ve hazırlayan coğrafya Edirne olmak itibariyle Rumeli coğrafyası olmuştur. Bunu bir Rumelicilik anlamında asla söylemiyorum. Rumeli de bizimdir, Anadolu da bizimdir.
Elbette.
Ve bugün artık geçmişte vali gönderdiğimiz ama bugün maalesef büyükelçi göndermek zorunda kaldığımız bütün bu terk ettiğimiz yitik coğrafyanın her bir karışı, her bir adımı, her bir metrekaresi de bizim için hala fethedildiği zamanda olduğu kadar en azından kutsaldır, önemlidir ve mübarektir. Dolayısıyla Rumeli bizim için böyle bir girişle özellik taşır, ifade etmiş olayım. Gelelim Balkan kelimesine. Balkan kelimesi Türkçe mi? Türkçe bir kelimedir. Sarp, geçit vermez, dağlık arazi, çorak arazi, kurak arazi anlamına taşır. Bizim için Meriç Nehri ile Tuna arasında onlara paralel uzanan dağ grubuna da biz bu Tuna ve Meriç'e paralel uzanan dağ grubuna da Balkan Dağı demişiz. Yılmaz Öztuna bunu böyle tarif ediyor ve hemen de ekliyor. Kocaman bir adaya bu dağların isminden alarak bu ismi veren, ne yazık ki Balkan kelimesi Türkçe olmasına rağmen Türkler değil, Avrupalı coğrafyacılar olmuştur. Bize göre diyor Yılmaz Öztuna, bu coğrafyanın adı Balkan değil, Rumeli'dir. Bakın Edirne'de Edirne valisinin yaptığı güzel bir faaliyet, kültür ve turizm il müdürünün öncülüğünde yaptığı güzel bir faaliyet var. Geçmişte valilik olarak Akademi Rumeli yaptık. Balkan coğrafyasından 250-300 tane öğrencimizi burada bir hafta 10 gün misafir ettik ve akademi çalışması gösterdik. Bugün valinin bünyesinde akademi, Rumeli Akademisi adı altında el sanatlarının ve terk edilmeye yüz tutmuş sanatların uygulandığı bir merkezimiz var. O da faaliyetine devam ediyor.
Evet.
Bu tanımlarda Rumeli ve Balkan kelimesini anlattık ama Mustafa Bey, bizim için Rumeli ve Balkan kelimesi elbette bu kavramların ifade ettiği anlamın çok çok üzerinde bir anlam ifade eder. Bizim için Rumeli nasıl, nereden başlar? İşte izniniz varsa buna çok kısa bir giriş
biraz
yapalım.
Daha vaktimiz var, buyurunuz.
Evet, buradan devam edelim istiyorum eğer izniniz varsa. Bizim için Rumeli, Anadolu Selçuklularıyla, Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. İzzettin Keykavus'un mahiyetiyle birlikte Dobruca'ya yerleşmesiyle başlar. Bakın çok ilginçtir bu. Bugün Rusçuğun karşısında yer göğü denilen bir yer var. Aslında yer göğünün adı Gök Oğuz'dur. Ama zamanla değişmiş, yer göğü hala yer göğü olarak adlandırılan bir bölge var. Osmanlı öncesi geçişlerden söz ediyorum. Selçuklu hükümdarı 2. İzzettin Keykavus'un da mahiyetiyle birlikte Dobruca'ya geçmesi Osmanlı'nın kuruluşundan yaklaşık 100 yıl önce gerçekleşmiştir. Ki bu yerleşmede hükümdarın mahiyetinde bulunan ve sonraları Rumeli'nin her yerinde ya makamı, ya mekanı, ya türbesi olan Saru Saltuk vardır. 1200'lerde gelişen bir durumdur bu durum. Yani bizim Rumeli maceramızın altında Saru Saltuk vardır. Bizim için Rumeli, Evliya Çelebi'ye göre asıl adı Muhammed Bukhari olan ve Ahmet Yesevi Hazretleri'nin de halifesi olan Saru Saltuk'un, Muhammed Bukhari'nin Hoca Ahmet Yesevi tarafından Hacı Bektaş Veli'ye gönderilerek Saltuk Muhammed'im, Bektaş'ım seni, Hacı Bektaş Veli'den söz ediyor, seni Rum'a göndersin, Leh diyarında yoldan çıkmış olan ve Saru Saltuk suretine girmiş olan o mel'unu Dobruca'daki ejderi bu tahta kılıç ile öldür, Makedonya ve Dobruca'da 7 krallık yerde ün sahibi ol diyerek göndermesiyle başlar. Saru Saltuk bu emirden sonra o yanındakilerle birlikte Dobruca'ya gelir. Dobruca'ya gelir ve Dobruca'da faaliyetini gerçekleştirir.
Evet.
Kaligra mağaralarında bulunan, o gittiği ziyarette Kaligra mağaralarında bulunan ejderi öldürür.
Evet.
Saru Saltuk'un Rumeli'deki macerasının başlangıcında Dobruca vardır ve Dobruca'daki Kaligra mağaralarındaki efsane böyle. Dobruca kralı ve halkı bu faaliyetten sonra Müslümanlığı kabul ederler. Leh ülkesindeki Sarı Saltuk namındaki papazı da Lehlidimizer neresi Mustafa Bey? Bugünkü Polonya, Lehistan'dan söz ediyoruz. Öldürüp onun kılığına giren Muhammed Buhari Sarı Saltuk adıyla hüküm sürer ve bölgedeki halkları Müslümanlaştırır. Sarı Saltuk efsanesi çok önemlidir. Sarı Saltuk efsanesi bilinmezse, Sarı Saltuk efsanesi bilinmezse, gündeme gelmezse her şey eksik kalır. Sarı Saltuk'un Türkiye coğrafyası içinde, bugün Türkiye coğrafyası içinde bir tane İznik'te türbesi vardır. Bir tane de Edirne'ye yaklaşık 40-50 kilometre mesafede, bugün artık adına Baba Eski dediğimiz ama orijinal adının Eski Baba olduğu, işte o Eski Baba'nın, Eski Baba ile tanımlanan Baba aslında bizatihi Sarı Saltuk'un kendisidir, Sarı Saltuk'tur. Sarı Saltuk bütün Rumeli coğrafyasında namı bilinen bir yiğittir. Hayatı tam bir efsanedir. Sarı Saltuk namı diğer Şerif Hızır, Server, Taltık, Seyit, Muhammed Buhari asıl ismi. 3 yaşında babasız kalmış ve kendisini Seravil isimli bir lala yetiştirmiştir. Gerçek bir alperendir Sarı Saltuk. Ata binmeyi, kılıç kullanmayı kısa sürede öğrenen bu yiğit bir başka yönüyle de manevi önderdir. Yani bir taraftan ata binen, kılıç kullanan alperendir Sarı Saltuk, Sarı Saltuk ya da diğer yönüyle de Hoca Ahmet Yesevi'nin halifesi olacak kadar manevi önderdir. Hayat hikayesini bize Ebu'l-Hayr Rumi derlemiş ve anlatmıştır, yazmıştır. Bugün Sarı Saltuk'un hikayesi Saltukname olarak Kültür Bakanlığı yayınlarında tarihin içerisinde yerini almıştır. Yaşamı olağanüstü olaylarla geçen bu alperenin, ben eğer zamanımız varsa vefatıyla...
Hocam maalesef süremizin sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi yine süreyi yetiştiremedik. Çünkü konu malumunuz uzun. Dolayısıyla haftaya
burada
devam edelim.
Burada kalalım o zaman. Burada önümüzdeki hafta devam edelim. Çok teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun kıymetli hocam. Sizinle bugün Rumeli'nin Türk tarihi ve medeniyeti açısından önemini konuştuk. Bizlere Rumeli'yi, Balkanları şiirlerle, türkülerle, hikayelerle buralardan örnekler vererek anlatıyorsunuz. Bizim de oralara doğru böyle bir seyahat edesimiz geliyor. Hatta ben size şunu da sormak istiyordum ama maalesef süremiz yetmedi. Önümüzdeki haftalarda konuşmak isterim. Biz Balkanlarda bir seyahate çıkmak istesek, seyahat evet. Güzergahımız nasıl olmalı? Bunu da açıkçası evet. Sizden dinlemek isterim.
Evet, bunu birlikte dillendiririz. Birlikte bir güzergah çizeriz. Ama şunu söyleyelim, Balkanlara bugün yapılacak hangi güzergah olursa olsun, hangi güzergah seçilirse seçilsin, 550 yıl o topraklarda hükümran olmuş Osmanlı Devleti'nin, yani atalarımızın o topraklara gittikleri yollardan, o topraklara gittikleri kollardan gitmek durumundayız ki bunları daha önceki bir programımızda anlatmıştık. Bunlar 3 kol, 3 yol, bir tanesi A kol, bir tanesi orta yol ya da orta kol, yol kol aynı anlamda kullanılıyor. Bir tanesi de sol kol. Önümüzdeki hafta unutmayın, söze başlarken sağ kolun güzergahını, orta kolun güzergahını ve bugün sol kol dediğimiz ve hala Yunanistan'ın otobanına verdiği isimdir Egnatia Odos diye, Via Egnatia orijinal adıyla söyleyelim, General Egnatius'un ortaya çıkardığı yol. Bu 3 tane yoldan gitmiş atalarımız 500 yıl at sırtında. Bugün de biz inşallah yine bu 3 tane yoldan yolumuza devam edeceğiz.
İnşallah sözleşmiş olalım. Kıymetli hocam, aynen, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız
görüşmek
için.
Görüşmek üzere inşallah. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Tuna Boyu'ndan çıktığımız yolculuğa Rumeli'nin Türk tarihi ve medeniyeti açısından önemiyle devam ettik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik? Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik? Herkesten bir anı saklar bu yollar, herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, şirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Kör, kulağın sağır. Doğruyu yanlışı ondan görmedik. Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi. Ah o vefasızlar, kıymet bilmedik. Aşığın gözü kör, kulağın sağır. Doğruyu yanlışı ondan görmedik. Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi. Ah o vefasızlar, kıymet bilmedi. Herkesten bir anı saklar bu yollar. Herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda.
Söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Efendim, yazar, dönüşüm mimarı, çevik yaşam rehberi Mustafa Acungil şu anda telefon attığımızda. Mustafa Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Elimde şu anda taptaze bir kitap var. Çevik Yaşama Giriş. Neden yapamıyoruz? Nasıl yaparız? Daha dumanı üzerinde bir kitap. Hayırlı olsun.
Teşekkürler. Evet, yeni çıktı sayılır. İnsanlar yavaş yavaş okuyorlar. Ama Çevik Yaşam'ın önceki bağlamı bir hayli vardı aslında. Bahsederiz konuşmanın içinde de. Şimdi kitapla da genişletmiş olduk o bazı.
Evet. Benim elimdeki baskı, birinci baskı, Mart 2022 tarihli. Öncelikle kitabın kapak arkasındaki bir yazıyı okumak, paylaşmak istiyorum. Hepimizin yakından tanıdığı yazarlarımızdan birisi Sinan Canan, akademisyen yazar. Onun bir yazısı var kitabınıza dair, paylaşmak istiyorum. Bir konuya yeterince uzun süre kafayı taktığınızda yavaş yavaş yanınızda size o derdinizle ilgili destek verecek, açılımlar sunacak insanlar toplanmaya başlar. Bana da öyle oldu. Yıllar boyunca insanın kendine yabancılaşması ve kendiyle tekrar tanışması konusuna kafa yorarken birçok insanla yoldaşlık kurdum. Onlardan çok şey öğrendim. Bunlardan birisi de Mustafa Acungil. Acungil, modern hezarfenlerden, yani yeni zamanın polimatlarından birisi. Çok alana ilgisi ve çok alanda birikimi var. Ama en önemlisi insanın kendini tanıması. İnsanın fabrika ayarlarına dönmesi için dört dörtlük bir metodoloji ile bana açık beyine ve şimdi de sizlere çok önemli yöntemler tasarlıyor. Elinizdeki kitap Mustafa Acungil'in hayatımıza kattığı çevik yaşam yönteminin açık ve net bir kılavuzu. kendini doğru tanımak ve hayatını çok daha verimli hale getirmek isteyen herkesin temel bir beceri olarak kazanması gereken çevik yaşam, bu kapakların arasında sizlerin hayatını güzelleştirmek için hazır bekliyor, diyor Sinan Canan. Şimdi Sinan Bey burada sizi de tanıtıyor ama biz sizi daha yakından tanımak, dinleyicilerimize tanıtmak isteriz. Mustafa Acungil kimdir? Tanıyabilir miyiz sizi?
Biraz böyle sol beyinden yola çıktım ben. İşte Atatürk Fen Lisesi'nde okudum. Sonra endüstri mühendisliği okudum. Ve veri alanında çalışmaya başladım. İşte mühendislik yönetim master yaptım. Uzunca bir zaman, 21 yıllık bir veri alanında kariyerim var. Yani verinin sorgulanması, raporlanması, iş zekası sistemlerin kurulması, daha sonra veri madenciliği, makine öğrenmesi, yapay zeka gibi konulara doğru ilerledi buradaki çalışmalar.
Evet.
Bu çalışmalar beni dijital dönüşüme götürdü aslında. Çünkü veri tarafında böyle 2 yıl aralıklarla baktığımız zaman yaptığımız işin çok ciddi anlamda değiştiğini, dönüştüğünü gördüm. Ve bu alandaki bu çalışmalar, yapay zekaya kadar ulaşan bu çalışmalar ve başka bazı gelişmeler dijital dönüşümü de ciddi anlamda tetikledi. Yaşam tarzlarımız sürekli olarak değişiyor, dönüşüyor. Dolayısıyla ben de kariyerimin yanı sıra bu dijital dönüşüm tarafına doğru yöneldim. Hı hı. Ve bu bağlamda da bir yandan okumalarımı da hem haftada 3-4 kitap ortalama okuyorum. Hani okuma yazmayla çok yakından ilgili bir insanım. Bir yandan da üniversiteler okuyorum. İşte ikinci lisans olarak sosyoloji, üçüncü olarak tarih,
çok güzel,
dördüncü olarak felsefe tamamladım ve şu anda da psikolojiye devam ediyorum. Hı hı. İkinci yüksek lisans olarak da nörobilim yüksek lisansı yaptım. Burada yavaş yavaş işin teknik yönlerinden, bu dijital dönüşüm nasıl bir şey, yaşamlarımızı nasıl dönüştürüyor, yeni bir çağa giriyoruz, bu çağın şifrelerine ve buna nasıl uyum sağlayacağız, bu dönüşümü nasıl sağlarız, oralara doğru odaklandım. Ve Çevik Yaşam'da bu bağlamda ortaya çıkan son eserlerimden bir tanesi aslında. Yani dünyayı, insanı anlamak ve yeni çağda insanın nasıl uyum sağlayabileceği konusu temelde çalıştığım alanı böyle ifade edebilirim.
Evet. Şimdi ben Çevik Yaşam'a giriş kitabının ismini duyduğumda işte dedim, bu kitaptan sonra çok ayrıntılı kitaplar çıkacak ortaya. Örneğin İktisada giriş kitabı vardır. İktisattan sonra makrosu var, mikrosu var, uluslararası var. Çok ayrıntılı bir şekilde derinlere dalıyorsunuz, bir derya deniz. Tıpkı bunun gibi dedim. Çevik Yaşam'a girişte neler anlatıyorsunuz? Sizden dinleyelim biraz. Ve neden Çevik Yaşam dediniz buna?
Ya temel konu aslında geleceğin belirsizliğiyle ilgili. Yani bu her zaman böyleydi ama özellikle dijital dönüşüm ve getirdiği çalkantılarla, bir de üstüne korona, şimdi savaşlar, enflasyon, dünya çapında pahalılık vesaire gibi konularla birlikte büyük bir dönüşüm var. Ve gelecek artık herkes için çok belirsiz durumda. Aslında bu her zaman belirsiz bir gelecek. Yani bireysel olarak baktığımız zaman başımıza her an bir kaza gelebilir, bir fırsat çıkabilir, iş değişikliği, konum değişikliği olabilir. Dolayısıyla bireysel olarak belirsizlik her zaman vardı. Ama şimdi daha küresel ölçekte, tüm dünya çapında insanların yaşamlarında büyük belirsizlikler var. Buna adapte olabilmek için böyle biraz doğal yeteneklerimize dönüş gerekiyor. Yani okullarda öğrendiğimiz böyle sanayi toplumuna özgü, o kitlesel dünyada daha böyle planlı programlı olmaya çalışan dünyada geçerli olan şeyler artık pek geçerli değil. Daha böyle biyolojik özümüze dönerek, içimizdeki çocuğa da uzanarak biraz böyle toplumsal olarak sanayi toplumunun bize attığı kalıplarla değil de daha orijinal bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Ve burada da kritik nokta çeviklik. Aslında yazılım dünyası bunu çok önceden yakalamış durumda. İstekler çok hızlı değişiyor, adapte olmak çok zor projelere. O yüzden de yazılımda çevik yaklaşımlar uzunca bir süredir kullanılıyor ve çok etkili sonuçlar veriyor orada. Ben bu çevik yaklaşımları alıp İşin içine sosyolojiyi de katarak, psikolojik olarak insanın durumlarını, yaklaşımlarını, beynimizin çalışma şeklini de katarak bireysel yaşamda bu çevikliği nasıl uygularım? Böylelikle belirsiz gelecekte nasıl başa çıkarım? Onun üzerinde durdum aslında. O yüzden bu kendimizi yaşamımıza getiren bir yaklaşım. Temel mesajım çok kısa, yaşam yaşayarak yaşanır diye ifade edilebilir. Kendi yaşamımızdan öğrenerek yaşamımızı dönüştürmek, onun yöntemlerini anlatıyorum burada. Biraz daha uzun bir tanımını da ifade edecek olursam, Çevik yaşamın yaklaşımı şu. Kendime, ortamla ilişkilerime ve kullandığım yöntemlere daha iyi bakmak, kendimde, ortamla ilişkilerimde, kullandığım yöntemlerde değişiklikler, dönüşümler yapmak ve böylelikle değerlerimle uyumlu, tatminli bir yaşam sürmek ve bunu gelecekteki bir zaman değil, birinci haftadan itibaren yapmak. Kitabın temel mesajı, temel yapmaya çalıştığı şey bu ve bununla ilgili önce ihtiyacı ortaya koyup sonra da nasıl teknikler kullanarak bunu gerçekleştirebileceğimizi anlatıyor.
Evet. Şimdi siz bu kitapta pek çok tecrübenizi aktarıyorsunuz. Yapay zeka alanındaki deneyiminizi, mühendislik bakış açınızı, sonra sosyoloji, felsefe, psikoloji ve nörobilim alanlarındaki çalışmalarınızı harmanlayarak bu kitapta okuyucuya aktarıyorsunuz. Ve kitapta da şöyle diyorsunuz, neden yapamıyoruz, nasıl yaparız? Aslında hayatta pek çok hedefimiz var. Küçükten beri işte ne olmak istiyorsun dediklerinde ben öğretmen olacağım, ben polis olacağım der çocuklar. Bizlerin de böyle hayalleri vardı. Kimimiz bu hayallerimize, hedeflerimize ulaştık, kimimiz de ulaşamadık. Farklı sektörlerde çalışıyoruz. İstediğimiz ya da istemediğimiz meslekleri icra edebiliyoruz toplumda. Şimdi bu hedeflere ulaşmak isterken nerede yanlış yapıyoruz, neden yapamıyoruz?
Şöyle bir baktığımızda aslında kendi iç sesimizle diyaloğumuzu kaybetmek burada kritik bir nokta gibi gözüküyor. Yani mesela bir şeyler istiyoruz ama aslında bunu kendimiz mi istiyoruz? Yoksa bir yansı mı, yani yankı mı bu? Başka birinin bir isteği ya da toplum tarafından dayatılmış bir istek mi?
Ya da anne babanın isteği mi değil mi?
Anne baba belki, yani şey düşünün, üniversite sınavına girerken bir çocuğun yönlenebileceği konuları düşünün. Yani henüz 18 yaşı civarında, yani beyninin gelişimi bile daha 25 yaşına kadar devam edecek. Karakter gelişimi halen devam ediyor. Orada etki altında kalarak bazen kendinin o anki isteğiyle, bazen anne babası, bazen bir yakını, bazen bir danışman falan yaşamını belirleyecek bir etki yapıyor. Bir bölümü yazıyor ve insanlar ondan sonra o bölümü kazanınca ya kazandım diye okuyor. Okudum diye o alanda mesleğe giriyor. Mesleğe girdim diye o alanda çalışıyor. Ve buralarda kendini dinlemeye yönelmiyor. Bu bana göre uygun mu? Acaba yanına bir şeyler de yapsam mı? Başka türlü mü uygulasam? Buralarda böyle bir yerde ezber bir yaşam yaşamaya başlamış oluyoruz. Bir de çok kritik bir nokta şeyle ilgili. Geleceğe bir şeyleri hapsetmeyle ilgili. Çocuk olarak normal yaşamımızda yaşayarak devam ediyorken, daha önce olmadıysa eğer, üniversite sınavında bize diyorlar ki ya bak bu çok önemli şimdi. Şu yaşamını bir askıya al sen. Şöyle bir yıl, iki yıl, üç yıl buna çok iyi çalışman lazım. Bak iyi bir yer kazan, her şey çok güzel olacak. Sonra orayı kazanınca bu sefer diyorlar ki ya bak kazandın güzel ama buradan şöyle şöyle mezun olman lazım. Şu ortalama lazım, şöyle lazım, böyle lazım. İşte mesleğini kazanınca, evlenince, çocuğun olunca, şu olunca, ev alınca falan filan diye sürekli böyle gelecekte olacak bir tatmin peşinde mezara kadar koştuğumuz bir yaşam sürmeye başlıyoruz.
Evet.
Yani kendi yaşamımızdan, kendi anımızdan, kendi isteklerimizden koptuğumuz ve iç sesimizle bağımızı kaybettiğimiz bir yaşam haline geliyor. Mesela çok sık şeyle karşılaşıyoruz. Bu neden yapamıyoruz sorusunun açılımında şu da var. Hiç motivasyonum yok, hiçbir şeye yetişemiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum gibi söylemler çok duyuluyor mesela.
Evet.
Buna baktığınız zaman, biraz derinine baktığınızda bazı durumlarda görüyorsunuz ki kişi aslında bir sürü şey yapıyor. Ama kendi yaptıklarını görmüyor, fark etmiyor, az geliyor, anlamsız geliyor o yaptıkları. Ya da gerçekten bir şey yapamıyor. Sebebine baktığınızda görüyorsunuz ki o kadar çok şeye atlamış, kendini oradan oraya o kadar vuruyor ki iç sesi onun, bilinçaltı imdat frenini çekmiş, durdurmaya çalışıyor. Yani bu kadar şeyin, bu kadar yükün altına girmek uygun değil, sağlığımıza vuracak, yani riskli durumlar oluşacak. O yüzden imdat frenini çekmeye yönelmiş belki de bilinçaltımız.
Evet.
Kritik nokta işte kendimizi duymak, gerçekten ne istediğimizi anlamak. Bunun için de kendi yaşamımızı gözleyerek oradan öğrenmek. Bunu dışarıdan kimsenin bize söyleme şansı yok. Ancak kendi yaşamımızı gözleyerek kendimizden öğrenebiliriz. Bu taktikleri kullanınca, hani neden yapamıyoruz diyor kitap ama hemen sonra nasıl yaparız diyor.
Evet.
Gerçekten nasıl yaparız da çok hızlı bir şekilde odaklanmak mümkün. Böyle olduğu zaman yaşam böyle ilk birkaç haftadan itibaren hemen çok daha farklı bir boyuta girmeye başlıyor. Yapıp ettiklerimizi değiştirmeden, yani yaşamımızda büyük devrimler yapmaya gerek olmadan aynı yaşamın içerisinde anlamı yakalamaya başlıyoruz. Ve sonra da yavaş yavaş yaşamımızı dönüştürmek mümkün oluyor böylelikle.
Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Çevik Yaşama Giriş kitabında sayfa aralarında haftalar var. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta diye. O haftalarda neler yapmanız, nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair uyarılar var. Aslında bu kitap bir rehber niteliğinde. Mustafa Hoca da anlatıyor işte şimdi. Hayatın içerisinde hedeflerimiz var. Fakat bu hedeflerimize bazen ulaşamıyoruz. Neden ulaşamıyoruz? İzlediğimiz yol yanlış olabiliyor. İşte bu yolu sağlam, daha sağlıklı belirleyebilmek için bu gibi kitaplara ihtiyaç duyuyoruz. Ve öyle kitaplardan birisi Çevik Yaşama Giriş, Neden Yapamıyoruz, Nasıl Yaparız. İsterseniz şuradan devam edelim. Şimdi hedefimizi belirledik. Az önce anlattınız ya, motivasyon unsuru çok önemli. Bir şeye ulaşırken motivasyonumuzu kaybedebiliyoruz. İşte o motivasyonumuzu kaybetmemek için, hatta giderek artırabilmek için ne gibi yöntemlere başvurabiliriz?
Buradaki temel olgu, yararlanabileceğim en önemli şey kendi yaşamımdan gözlemek. Bunu yaparken de makul bir yükle yola çıkıp ne olduğuna bakmak. Mesela diyelim ki bir şeyler yapmak etmek istiyorum ama bunu kafamda döndürüp duruyorum. Çokça karşılaştığım bir durum bu. Hı hı. Bir hedefi var kişinin. O hedefi kafasında döndürmüş, durmuş, detaylarına girmiş vesaire ama hiç adım atmamış. Yani biraz şey gibi, böyle yüzmeyi öğrenmek istiyor mesela. Bunun için her gün sahile gidiyor. Yanında işte kitaplar getiriyor yüzmeyle ilgili, videolar izliyor yüzme üzerine falan. Ve 3 ay boyunca gidiyor geliyor ama ayağını hiç suya sokmuyor.
Evet.
Ve yüzmeyi öğrenmeyi bekliyor bu durumda. Bu işte harekete geçmeyle ilgili konuda eksiklik çokça görülen bir alan. Bu okullarda her şeyi böyle sınavlarla, akademik bilgiyle ölçmeden kaynaklı bir şekilde yaşamımızdan uzaklaşmamız gibi bir durum oluyor. Bir şey yapmak istiyorum ama onunla ilgili yola çıkmıyorum mesela. Hı hı. Ya da işte dört başı mamur olsun istiyorum. Halbuki daha hiç yola bile çıkmadım.
Mükemmeliyetçilik ortaya çıkıyor bu sefer de, değil mi?
Aynen öyle ve bu bir şey yapamamaya doğru götürüyor bizi. Yapmanın yolu yapmaktır, onun da yolu yapamamaktır diyorum ben. Hani bir şey yapmak istiyorsam onun için yola çıkmam.
Bir yerden başlamak lazım, gerekli. Değil mi?
Evet.
Kötü de olsa yapmak lazım. Yeter ki yola çıkalım.
Aynen, ne kadar yapabiliyorsam, zaten yapamayacağım. Yapamamak normali. Yapamadığımdan öğreneceğim. Mesela yürümeyi düşünün, konuşmayı düşünün. Hani yürüme ve konuşmayla ilgili başlangıç davranışlarımızı düşünürsek çok komik, herkesin keyifle güldüğü, aylarca güldüğü deneyimler yaşadık. Yani defalarca Tabii. düştük, saçma sapan sesler çıkardık ama sonunda başardık. Yani yaşamlarımızda da yapmak istediğim şeyi, hedeflediğim şeyi teorik, zihinsel bir şey olmaktan çıkarıp bunun bu haftaki hali ne? Yani bunu yapmanın şu anki bilebildiğim haliyle olasılığı ne yapabilirim? Onu yapmak, oradan görmek, bu çok kritik bir olgu bence. Yaşamımıza almak bir şeyleri, haftamıza sokamadığımız şeyi yaşamımıza sokmamız mümkün değil. Biz bir hedefi koyuyoruz, o hedefle ilgili çokça düşünüyoruz falan ama haftamıza baktığımızda onunla ilgili eylemli bir çaba hiç yok ya da çok az var.
Tabii.
O zaman şey oluyor tabii, hedefler geleceğe hapsettiğimiz şeyler haline geliyor. Evet. Hani gece yolculuk yaptığınızı düşünün, otobüste gidiyorsunuz, yukarıda bir ay var, böyle dolunay gözüküyor, saatte 120 kilometreyle gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, bir türlü yaklaşmıyor. Hedeflerimiz de böyle o bir türlü yaklaşmayan ay gibi pek çoğumuzun hayatında, geleceğe hapsetmiş durumdayız.
Evet.
Niye? Çünkü yaşamımızı almıyoruz, bu haftaya almıyoruz. Bu haftaya almadığım hiçbir şey de tabii ki yürümüyor.
Sayın
Ama
Acungil,
onu bu haftaya...
Evet.
Buyurun.
Bu kitapla ilgili daha konuşacak çok şey var ama ne yazık ki süremizin de sonuna geldik. Son bir cümle alalım sizden ve burada noktalayalım dilerseniz.
Ya, temel olarak öğrenebileceğimiz tek yer kendi yaşamımız. kendi yaşamımıza bir şeyleri alıp nasıl gittiğini gözlediğimizde, anlamaya çalıştığımızda her şeyin yürümeye başladığını görmek mümkün. O yüzden herkesi kendi yaşamının içinde olmaya davet ediyorum. Bunun için de bu kitap güzel bir rehber olabilir.
Sayın Acungil, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sizinle Çevik Yaşama Giriş, Neden Yapamıyoruz, Nasıl Yaparız kitabınızı konuştuk. Ve bu kitap Tuti Kitap'tan çıktı, tavsiye ediyoruz. Başka programlarda başka kitaplarınızı konuşmak dileğiyle, görüşmek dileğiyle diyelim.
Çok teşekkürler, iyi günler diliyorum.
Sağolunuz, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, yazar, dönüşüm mimarı, Çevik Yaşam rehberi Mustafa Acungil bizlerle birlikteydi ve kendisiyle Çevik Yaşama Giriş kitabını konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Müzik